أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh bir seferinde şu konuyu beyan ediyordu. Yani insan için iki şeyin olması lazım temiz olarak. Onlardan bir tanesi düşüncedir. Düşünce. Ve ikincisi latif hisler. İnce iyilik hisleri. Ve insanın derin hisleri. Yani gelip geçici kalp temizliğiyle bunlar oluşmazlar. Müstakil kalan iyi ve temiz hisler ancak ve ancak kalbin tam olarak temiz olmasıyla oluşurlar. Ve düşüncelerin temizliği daima temiz kalmaları, Arapça'da buna tenvir denilir. Beynin temizliğiyle elde edilir. Tenvir şuna denilir. İnsanın içinde öyle bir nur oluşsun ki daima de iyi düşünsün. Tenvir çaba sarf etmek, çaba sarf ederek iyi düşünme, düşünce sahip olmak değil. Aslında bir yetenek olsun insanın içinde ki daima iyi şey aklına gelsin. Hiçbir zaman kötü bir düşünce aklına gelmesin. Ve apaçıktır ki bunlar durmadan çaba sarf etmekle ve Allah-u Teala'nın lütfuyla ancak oluşurlar. Bu konuda Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak beyan ediyor. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan ben kendim dinledim, duydum. Bir fıkhi mesele kendisinden sorulduğu zaman bu meseleler genellikle daima bu işle uğraşanların zihninde olurlar. Çoğu kez Mesih Maud Aleyhisselam derdi ki, git Mevlana Nuruddin Bey'e sor. Yahut Mevlana Abdülkerim merhumun adını söylerdi. Ona sor. Yahut Mevlana Seyyid Ahsen Bey'in ismi söylerdi. Git ona sor derdi. Yahut başka bir ulemalarda birisinin ismini söylerdi. Ve bazen kendisi görürdü. Bu konunun halli belli bir meseleyle ilgilidir ve memur olarak dünyaya yol göstermesi gerekir. Burada kendisi o meseleyi beyan ederdi. Fakat bir meselenin ıslah ile alakası olmazsa o zaman derdi ki filan ulemalardan birisine sor. Eğer o aynı mecliste o olsaydı ona derdi ki bu mesele nasıldı? Fakat bazen böyle dahi olurdu. Kendisi söylediği zaman filan ulema lardan birisine bu mesele sor, şunu dahi derdi: bizim tabiatımız diyor ki bu mesele şöyle olmalı. Ve ondan sonra derdi ki ben tecrübe ettim. Bir meseleyi bilsem bilmezsem buna rağmen fitretimden çıkan ses o mesele aynı şekilde hadis ve sünnetten ispat oluyor. Benim çıktığımız sese göre Müslim o diyor ki budur aslında tenvir olarak adlandırılan. Tenvir şuna denilir: insanın beyninde ki düşünceler hangi düşünce olursa olsun onlar doğru olsunlar. Nasıl ki sağlık şudur ki insan desin ki ben şu anda sağlıklıyım. Ve bir sağlık şudur ki insan ebedi olarak sağlıklı kalsın. Tenvir düşünce sağlığıdır ki neticesinde gelecekteki düşünceler dahi daima doğru olsun. Kendisi diyor ki manevi ilerleme için düşüncelerin temizliği, tenviri doğrudur ve manevi ilerleme için takva gereklidir. Gerçek şudur ki tenvirin anlamı beyin ile alakalı olarak anlamları, takvanın anlamı kalp ile alakalı olarak aynı anlam taşır. Takva. İnsanlar genellikle hayır ve takvayı bir şey sayarlar. Halbuki hayır, hayırlı bir iştir bizim yaptığımız yahut niyetlendiğimiz. Ve takva şudur ki insanın içinde gelecekte hangi his oluşursa oluşsun daima iyi olsun. Bu takvadır. Zikri geçtiği gibi fikir, düşünce ve denilemesine düşünmek bunlar beyin ile alakalıdır. Bunlar tenvirdir. Ve hislerin ebedi olarak iyi kalması takvadır. Bunun alakası kalp iledir. Bir insana tenviri, efkar ve takva, kalp takvası hasıl olursa o zaman kötülüğün saldırısından korunmuş olur. Ve kötülüğün saldırısından korunursa öyle birisi ebediyen Allah-u Teala'nın lütfunun altında kalır. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Müslim Mevud Raziyallahu Anh buyurdu. Genel muamelelerde Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bazı sorular soranlara cemaatin diğer ulemalarına gönderirdi. Ancak birçok mesele vardır. Zahirde onlar küçüktür. Orada ulemalar dahi yol gösterirdi. Cemaat ulemalarına. Mesela yolculukta namaz kesmek, kısır namaz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bu konuda dedi ki benim düşüncem şudur. İnsan kendisine ni zorluğa sokmasın. Örfte yolculuk denilen ister 3-4 kilometre dahi olursa orada namaz kasır edilebilir. İnnemel amalu binniyat. Bazen biz 4-5 kilometre yürüyüş yapıyoruz fakat hiçbir insanın kalbine gelmiyor ki biz yolculuktayız. Ancak bir insan bavuluyla birlikte yolculuk niyetiyle çıkarsa, eşyalar bavulu yanında olursa o yolcu sayılır. Şeriatın temeli zorluk üzerinde değildir. Siz örf olarak yolculuk sayarsanız yolculuk odur. Bu şundan belli olur. Yolculuk niyetiyle yolculuk yaparsanız ona yolculuk diyeceğiz. Geçen günlerde ben bir caminin açılışı için, Leicester'in caminin açılışı için gittim. Oradan ben geri gelecektim. Orada ben yatsı namazımı tam kıldırdım. Bunun üzerine bazı kimseler soru sordular. Kasır yapılmadı, namaz kasır edilmedi. O zaman zihnimde Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruğu vardı. Malzeme ile birlikte, bavul ile birlikte yaptığınız yolculuk yolculuktur. Ve böyle bir yolculuk yoktu. Ben geri gelmeliydim. Onun için ben kasır yaptırmadım. Sonra innamal amalu bin niyatı dahi gözlerinizin önünde bulundurun. Eğer zihninizde şu olursa, o zaman insan kendisini zorluğa katmaz ve gereğinden daha fazla kolaylık da aramaz. Gayesi Allah-u Teala ve onun Resulü'nün buyruklarına göre amel etmek olur. Bunu daha açarken Hazreti Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle buyurmuştur. Elbette niyetinize bakın iyi olarak. Bu gibi bütün işlerde, konularda takvayı gözlerinizin önünde bulundurmalısınız. Eğer adamın birisi her gün küçük bir iş için ya da yolculuk için giderse o yolculuk değil. Yolculuk şudur ki insan onu özellikle benimsesin ve yalnız o iş için evden çıkmış olsun. Ve örfte ona yolculuk diyeceğiz. Örf manada, genel manada yolculuk sayılırsa o zaman ona yolculuk diyeceğiz. Mesela her gün biz yürüyüşe çıkıyoruz fakat bu yolculuk değil. Bu böyle kalp tesellisine bakmamız lazım. Eğer bir şüphe olmadan derse ki bu yolculuktu derse o zaman namazı kasr edin, yarı kılın. İstafte kalbaka. Kalbinizden fetva alın. Sonra amel gereklidir. Dedi ki binlerce fetva olursa yine de müminin iyi niyetle kalp tesellisi iyidir. Onun için niyet ve kalp fetvası bazen gerekli olur. Niyet iyi olmalı. Ve o iyi niyetle birlikte kalpten fetva sorulmalı. Birisi sordu. Birisi merkeze gelirse kasır yapsın namazı yahut etmesin. Bu soru Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. Şimdi dahi bazı kimseler sorarlar. Bazı kimseler derler ki merkeze gitmekle kasır olmaz. Kadiyan yahut Rabbah'a gidiyorlardı. Yahut buraya bazen geliyorlar. Mesih Madhu Aleyhisselam dedi ki her kim 3 gün için buraya gelirse onun için kasır caizdir. Benim düşünceme göre yolculuk niyeti olursa ister 5 kilometrelik dahi olursa kasır caizdir orada. Ancak eğer imam mukim ise, yerli ise onun arkasında tam namaz kılınacak. Merkez olsun ya da başka bir şey, yer olsun, imam namaz kıldırıyorsa oranın yerlisidir. O tam namaz kıldıracak ve yolcu dahi onun arkasında tam namaz kılacak. Yöneticilerin yolculuk değildir. Tur için gidiyorlar yöneticiler. Onların yolculuğu yolculuk değil. Sanki birisi kendi bahçesini dolaşıyor gibi oluyor. Orada yolculuk asla mevcut değildir. Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam kendi eshaplarına nasıl meseleler hakkında onları nasıl ıslah ederdi? Bu konuda Kazi Amir Hüseyin Bey radıyallahu anh'u beyan ediyor. Ben başlangıçta şunu düşünüyordum. Yolculukta namaz kasır caiz değil genel durumda. Yalnız savaş durumunda fitne korkusuyla caizdir. Ve bu konuda birinci halife radıyallahu anh ile çok tartışırdım. Kadı Bey diyor ki Hazreti Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam Gurdaspur'da düşmesi vardı. Bir seferinde ben de dahi oraya gittim. Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte orada Mevlana yani birinci Mevlana Nuruddin radıyallahu anh ve Abdülkerim radıyallahu anh dahi oradaydılar. Fakat iki öğle namazı geldi. Bana dedi Mesih Mevlid Aleyhisselam, sen namaz kıldır. Kadı Bey'e dedi. Diyor ki ben azmettim. Bugün ben fırsat buldum. Kasır yapmayacağım. Tam namaz kılacağım. Karar verilecek bu mesele. Ben karar verirsem o zaman Mesih Mevlid Aleyhisselam açıklama yapacak. Kadı Bey diyor ki ben karar verdikten sonra daha niyet ediyordum. Elimi daha Allahu Ekber dememiştim. Ve kasır yapmayacağım diye düşünüyordum. Mesih Mevlid Aleyhisselam benim arkamda sağımda duruyordu. Sağımda hemen ilerledi. Ve benim kulağıma ağzını koyarak dedi ki Kadı Bey iki kılacaksınız değil mi? Ben dedim ki evet efendim iki kılacağım. İşte o günden beri diyor ki bizim meselemiz halloldu ve ben kendi düşüncemi terk ettim. Böylece ashabların durumu böyleydi. Nasıl şerh-i sadr ile hemen tabi olurlardı. Arada bir şunu da söyleyeyim. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam değişik zamanlarda fıkhi meseleler beyan etmiştir. Bu değil ki her mesele ulemalara gönderirdi. Kendisi dahi beyan ederdi. Bu değişik zamanlarda, değişik meclislerde fıkıh meseleleri beyan etmiştir. Bunlar Nezaret-i İşad Pakistan çok çaba sarf ederek bazı ulemalar vasıtasıyla ki camianın fıkıh profesörleri de onun kapsamındadır. Bunu onun vasıtasıyla bir derlediler. Fikhul Mesih adı altında burada yayınlanmıştır bu kitap. Evet, cemaat üyelerine dahi bu birçok mesele vardır. Ahmedilerin o kitabı almaları lazım bilgi için. Allah-u Teala bütün bunları derleyenlere dahi mükafatlar versin. Bu fıkıh meseleleri derlemişlerdir. Ve iyi bir şekilde onu sıraya koydular. Benim dahi zamanım olursa ben zaman zaman bunlardan bahsedeceğim. Cuma namazı ile birlikte eğer ikindi namazı cem edilirse o zaman cuma namazından önce sünnetler kılınmalı. Bu konuda izah ederken Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak Müslümov diyor ki bir soru bana sorulmuştur. Yolculuktaydı. Orada soru sordular. Şimdi cuma namazında bazı kimseler ihtilaf ettiler. Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın fetvasıdır. Eğer namazlar cem edilirse birinci ve ikinci ve ortadaki sünnetler muaf olur. Bunda şüphe yoktur ki öğle ve ikindi cem edilirse baş ve sondaki sünnetler muaf olur. Yahut akşam ve yatsı cem edilirse arkadaki, ortadaki ve sondaki sünnetler muaf olur. Fakat ihtilaf şuna yapılmıştır ki adamın birisi beyan etti ki o bir yolculukta benimle birlikteydi. Müslim Maud ile birlikte ben cuma ve ikindi namazı cem ettim ve cumanın ilk sünnetlerini dahi kıldım. Bunların doğrudur bunlar. Namaz cem edilmesi durumunda sünnetler muaf olur. Bu doğrudur. Ve şu dahi doğrudur ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından önce ki sünnetler kılardı. Ben yolculuk esnasında onları kıldım ve kılıyorum da. Sebebi şudur ki cuma namazından önceki nafile namaz ki ikindi namazından önceki sünnetlerden başkadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları cuma onuruna bunları kılıyordu. Yolculukta cuma kılmak caizdir ve terk etmek dahi caizdir. Birisi yolcu ise cuma namazı dahi kılabilir ve terk edebilir ve terk etmek demek değil ki namaz terk etsin. Hayır, onun yerine öğle namazı kılacak. Ben diyor ki Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ı ben yolculukta cuma kıldığını dahi gördüm ve terk ettiğini de gördüm. Bir seferinde Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam bir duruşma için Gurdaspur'daydı. Orada meşgul idi. Bugün dedi ki cuma olmayacak çünkü biz yolcuyuz. Adamın birisi tabiatında dostanelik vardı. Geldi dedi ki siz buyurdunuz cuma olmayacak. Birinci Ali radıyallahu anh o günlerde Gurdaspur'daydı. Fakat o gün belli bir iş için Kadiyan'a gittiydi. O zannetti ki belki cuma kılmamak buyruğunu şu bakımdan dedi ki Mevlevi Bey burada yoktur. Namaz o kıldırıyordu. Onun için dedi ki efendim ben dahi cuma kıldırabiliyorum. Mesih Mevlevi Aleyhisselam dedi ki evet biliyorsun belki de. Fakat biz yolcuyuz. Onun için öğle namazı kılıyoruz. Dedi ki ben iyi namaz kıldırabiliyorum. Ve ben birçok defa namazı kıldırdım cuma namazı. Mesih Mevlevi Aleyhisselam bunun üzerine baktı ki cuma namazı kıldırmaya çok iş arzuludur. Onun için dedi ki tamam cuma namazı kılalım. Hazreti Müslim diyor ki ben Hazreti Mesih Mevlevi Aleyhisselam'ı yolculukta hem cuma kıldığını hem de terk ettiğini gördüm. Yolculukta cuma kılınırsa ilk sünnetleri ben daima kılıyorum. Ve benim düşüncem şudur ki kılınmalı. Ve genel olarak fetva budur. Çünkü o genel sünnetlerden bambaşkadır. Ve cumanın onuru içindir. Onun için eğer cuma kılınıyorsa o zaman cuma ve ikindi cem edilirse cumadan önceki sünnetler kılınmalı. İnsan hayatında mutluluk zamanları olur. Hem ülke bakımından hem cemaat bakımından hem de kişisel bakımından mutluluk anında bunları açıklanır. Bunlar izhar edilir. Fakat bazı kimseler çok aşırı olurlar bu konularda. Mutluluk konusunda çok fazla para sarf ederler. Ya din bakımından ya başka bir adı altında tamamen zahiri izhar günah olarak kabul edilir. İslam her iki durumu yok der. Mesih Mevlevi Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda bize İslami talimata göre orta yolda yürütmemizi bize için geldiğini en küçük şey konusunda dahi bize yol göstermiştir. Dini konularda dahi ve dünya meselelerinde dahi. Namazdan ben bahsettim. Şimdi zahiri dünyadaki bir mutluluk nasıl olmalı? Bu konuda Hazreti Mesih Mevlevi Aleyhisselam nasıl yol göstermiştir? O konuda Hazreti Müslim radıyallahu anh Hazreti Mesih Mevlevi Aleyhisselam'ın amelini bizim önümüze koymuştur. Onu ben ondan bahsedeceğim. Diyor ki Hazreti Mesih Mevlevi Aleyhisselam'dan özel bir zaman olursa aydınlanma yapılırdı. O caizdir. İspat edilmiştir. Sebebi şu oldu ki Victoria Kraliçesi'nin jubilesi zamanında aydınlanma yapıldı. Bunun üzerine bazı kimseler ya başka bir zamanda aydınlanma yapıldı. Bunun üzerine Hazreti Müslim o dedi ki Malka Victoria'nın jubilesi üzerinde dahi aydınlanma yapılmıştı. Ve bu Hazreti Mesih Mevlevi Aleyhisselatü Vesselam'dan ispat edilmiştir. Kendisi iki defa Victoria Kraliçesi ve Edward Kral için aydınlanma yaptırdı. Belki her ikisi jubile Victoria Kraliçesi'nin idi ve ben iyi hatırlıyorum her iki seferinde aydınlanma yapıldı. Çünkü küçükken Müslim o diyor ki bu gibi şeylerden insan hoşlanır. Onun için ben iyi hatırlıyorum. Mübarek caminin kenarında çırağlar yapıldı ve o zaman Mesih Mevlevi Aleyhisselatü Vesselam adamını gönderdi ve içinde yağ olur ve yanar ve git fazla get daha da getir. Bizim evde, camide ve medrese üzerinde dahi aydınlanma yapıldı. bir Muhammed İshak radıyallahu anh'a dahi buna şehadet etmiştir. Onun için yadın aydınlanmaya karşı çıkmak asla caiz değil. Bazı kimseler derler ki bu yanlıştır. Halbuki öyle bir şey yoktur. Mesih Müslim o diyor ki benim inancım şudur. Hakka ve adil olmak bakımından Hazreti Mesih Mevdu Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in aleyhinde bir şey yapmazdı. Ve aydınlanma ispat edilmiştir kendisinden. Bu konuda şehadetler dahi mevcuttur. Ve El-Hakem'de dahi yazılıdır gazetede. Onun için özellikle aydınlanma konusunda bir tartışmaya ihtiyaç yoktur. Yapılsın mı, yapılmasın mı, ne zaman yapılsın, boş masraf mıdır değil midir tartışmamalıyız. Bu konuda Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bir mutluluk gösterdi. Hikmeti vardır. Müminin her işin şeyinde bir hikmet olur. Aydınlanma çok geniş olarak yapılırsa ve her evde yapılması lazım kılınırsa bunun üzerine o kadar masraf olur ki ona mukabil onun gerçek bir faydasını göremiyoruz. Fakat ülke bakımından ve fazla aydınlanma gerekiyorsa orada eğer yapılırsa o zaman bir mahsuru yoktur. Mir Bey dahi Hazreti Ömer tarafından Hazreti Mir Muhammed İshak Bey radıyallahu anh dedi ki rivayetlerde vardır. Hazreti Ömer tarafından camide aydınlanma yapıldı. Mir Bey örnek verdi. Camide aydınlanma yapıldı. Cami öyle bir yerdir ki orada daha fazla ihtiyaç olur aydınlanmaya. Çünkü orada insanlar Kur'an okurlar, ya dini kitapları okurlar. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh o camide fazla aydınlanma yaptırdıysa onda hikmet vardır. Yoksa bizim gördüğümüz kadarıyla İslam'da mutluluk bu şekilde yapılır ki insan oğlu ondan istifade etsin en fazla bir şekilde. Mesela bayram vardır. Fakirlere dahi yemek verilir. Fakirlere yardım edilir. İslam her nerede mutluluk yapmayı emrettiyse şuna basit yapmıştır. Öyle yapalım ki ülke ve insan oğlu ondan istifade etsin en fazla. Ancak aydınlanma şeklinde öyle bir fayda olmuyor. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam aydınlatma yaptırdı. Siyasi bir mesele için idi. Ve bazen aynı şekilde kendisi dahi fıskiye atmayı dahi emrederdi ve derdi ki bununla hava temizlenir. Birçok seferinde bize bunları getirdi. Sanki bir ziyadır. Fakat gelip geçici bir fayda dahi vardır. Belli değil fakat insanlar mutlu olurlar. Çocuklar ve onların çocukların hislerine baskı yapmaktan insan korunmuş olurdu. Fakat bütün cemaate emir vermedi. Demedi ki bütün cemaati yapsın. Eğer çocuklar yaparlarsa arada bir mahsuru yoktur. Ve şu niyet ile yapılsın ki hava temizlenecek. O zaman her ikisi olur. Hem çocuklar sevinirler hem de hava temizlenir. Çocuk eğer biraz eğlenirlerse bir mazuru yoktur. Onların hislerine baskı yapmayalım tamamen. Çocuklarda şu his dahi kalsın ki onların oyun zamanı, yaşında İslam onların caiz taleplerini reddetmez. Mesela aydınlanma ya fıskiye atmak. Nerede ülkenin toplumsal mutluluğuna onları katıyorlarsa ülkeyle bir alaka dahi belli olur bununla. Ve çocuklar dahi ferahlanırlar. Onun için zaman bakımından ve orta yolu benimseyerek bir eğlence yapmakta bir mahsur yoktur. Fakat bu çocuklara, çocukluğundan da belli etmeliyiz onlara. İslam talimatının dairesi ve ülke yasasının dairesi içinde kalarak biz bunları yapacağız. Hazreti Müslim Mevud Radiyallahu anh'ın çocukluğunun iki olayından bahsederek diyor ki, ben daima hatırımda tutuyorum. Ben küçük bir çocuk idim. Hazreti Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam bir defa Multan'a yolculuk yaptı. Ben de kendisiyle birlikteydim. Ben o zaman 7-8 yaşındaydım. Bu yolculuk esnasında iki olayı hatırlıyorum. Bazı olayları ben hatırlıyorum. Ben zaten 2 yaşındaydım. Hatta adamın birisi bir olaydan bahsetti. Ben onu hatırladım. O zaman ben yalnız 1 yaşındaydım. Diyor ki, ben küçüklük yaşımdaki bazı olayları da hatırlıyorum. Fakat bu yolculuğun 2 şey benim aklımdadır. Birincisi şudur ki, dönüşte Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam Lahor'da kaldı. Orada o günlerde genellikle resim gösteriliyordu. Mum ile resim yapılırdı. Ve onlarla kralların ve onların saraylarının durumu anlatılırdı. Şeyh Rahmetullah Bey, English Warehouse'un sahibi, o günlerde Bombay House olarak adlandırılırdı. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Bu bilgisel bir şeydir. Öyle bilgi veren bir şeydir. Tarih konusunda anlatılır. Siz onu görmeye gelin. Mesih Mevud Aleyhisselam yok dedi. Ondan sonra bana dedi ki ben giderek onları göreyim. Ben küçüktüm. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a inat ettim. Ben mutlaka görmek istiyorum. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam benim ısrarım üzerine beni kendisiyle birlikte götürdü. Değişik kralların durumları resimler vasıtasıyla gösterilmişti. Orada bazı kimselerin ölümü ve hastalıkları gösterilmişti. Dedi ki ben bu olayı hatırlıyorum. Şimdi Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam dahi şu bakımdan kabul etti ve beraberinde götürdü çocuğunu ki birçok insan onu methetmişlerdi. Bilgisel ve tarihsel bir şeydir. Onu görmek bir zarar yoktur. Yani çocuğunun inadına bakarak gitmedi. Eğer deseydi ki bu öyle bir şeydir ki İslami talimatına aykırıdır, o zaman ne kadar inat ederse etsin çocuk gitmezdi asla. Bilgisel bir şey olduğu için gitti, görmek için. Çocuğunu dahi birlikte götürdü. Müslim diyor ki ikinci olayı hatırladığım şudur. O da şudur. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam Lahor'da birisi kendisine yemek ziyafeti verdi ve kendisi gitti. Belli müddet üzerinde belki Müfti Muhammed Sadık yahut onun bir çocuğu hastaydı ve kendisiyle görmeye gitti. Ziyafet değildi. Her neyse Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam şehir içinden geri geliyordu. Orada bir caminin kapısında bir topluluk gördüm. Onlar küfür ediyorlardı ve oranların ortasında bir adamın birisi vardı. Belki bir mola. O belki yersiz olarak meydan okuyordu. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın arabası oradan geçince, kalabalığı görünce ben zannettim ki bu bir fuardır. Bir manzara görmek için başımı dışarı çıkardım. O zamanın olayını ben hatırlıyorum. Ben dedim ki eli kesik idi ve üzerinde pansuman vardı. Elini sağ başka eli üzerinde vuruyordu ve diyordu ki Mirza kaçtı. Şimdi bakın. Başka ben bu olayı daha önce de beyan ediyorum. Şimdi bakın adamın birisi yaralıdır. Elinde pansuman var. Fakat muhalefet coşkusuyla zannediyor ki ben yaralı elimle dahi el yazı bile Ahmediye cemaatini yok edeceğim. Ya defne edeceğim. Bu ne kadar tehlikeli bir düşmanlıktır, insanların kalbinde bulunur. Ve nasıl onlar baskı yaptılar, Kadiyan'a gelmesinler ve Ahmediye cemaatini kabul etmesinler. Birçok insan Ahmedilerde vardır. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam zamanında onlar Kadiyan'a gelmek niyetiyle Batalya'ya kadar geldiler. Ondan sonra Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalibi oradan geri döndürdü. Diyor ki ben dinledim, duydum. Mevlevi Abdülmacid Bhagalpuri dahi bu gayeyle Ahmediye cemaatini kabul etmekten mahrum kaldı. Batalya'ya geldi. Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalibi onu geri döndürdü. saptırarak ve bu Moli Muhammed Hüseyin Batalibi'nin günlük meşgalesiydi. Her gün tren istasyonuna giderdi ve bazı kimseler Kadiyan gitmek için inerlerdi. Derdi ki oraya gidip ne yapacaksın? Oraya gidersen imanın bozulur. Ve birçok insan kendisinin bir allame olduğunu zannederek geri dönerlerdi. Ve derlerdi ki Moli Muhammed Hüseyin Batalibi'nin söylediği doğrudur, doğru olacak. Bütün bunlar Mollaların muhalefetinden dolayı idi. Onlar insanları da o kadar saptırmışlardı ki eli yaralı olan dahi nara atıyordu, sloganlar atıyordu. Bütün bunlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın muhalefeti, ulemaların cehaletinden dolayı ve kişisel çıkarlarından dolayıdır. Fakat insanları onlar din adı altında saptırarak kendi gayelerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Halbuki muhalefet için söz konusu edilen yahut şimdi dahi söz konusu edilen bu ulemalar kışkırtıyorlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o gaye için geldiydi. Yani İslamiyet'in gerçek talimatını beyan etmek. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatmi Nebuvvet, Hatemun Nebiyyin makamını açıklamak için geldiydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı idi ve gerçek kölesiydi, hizmetçisi. Şu gaye için geldiydi ki dünyaya anlatsın. Şimdi dünyanın necatı bu son peygamber Hatemul Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyladır. Ancak bu sözde ulemaların şanssızlığıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu aşığına birleşeceklerine, onun sözüne inanacaklarına onu suçluyorlar. El-İyazu Billah Hatmi Nübüvveti kabul etmiyor ya Resulullah kendisini daha büyük zannediyor. Büyük olduğunu ileri sürüyor. Halbuki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunun ameli ve talimatının bununla zerre kadar alakası yoktur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam her dine inananlara meydan okudu. Şimdi necat yolu yalnız İslamiyet'i kabul etmek ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in köleliğindedir. Bu konuda meydan okudu. Kısacası bu ulemalar çaba sarf ettiler ve cemaat yine de çoğaldı. Şimdi de çaba sarf ediyorlar ve çaba sarf etmeye devam edecekler. Fakat Allah-u Teala'nın bu kaderidir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu gerçek aşığının cemaati çoğalacak ve çoğalıyor ve çoğalacaktır inşallah. Allah-u Teala bize dahi güç versin. Biz kendimizde gerçek değişiklik yaratalım ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu istiyordu. Ve gerçek Müslümanların örneği haline gelelim. Kendi düşüncelerimizde dahi aydınlık yaratalım. Ve kalplerimizi dahi takvayla dolduralım. Bugün dahi ben bir cenaze kıldıracağım. Gayip cenaze Cuma'dan sonra. Ahmetullah Hafiz Rahman, Doktor Aktar Rahman'ın karısı, Amir Sahival ilinin amirinin karısıydı. 2016 senesinde Nisan'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Mia Azimullah, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisinin ve başka bir sahabinin kızı idi. Babası Malik Muhammed Khurşid, Tamir Kometi Rabbah'ın yöneticisiydi. Sahivalda uzun zaman lacına Mevla'ya hizmet etti. Dua eden, ibadet eden, misafirperver, fakirlere yardım eden, mal özveride bulunan, hilafet ile vefalı olan, sabır ve şükür eden bir bayan idi. Sahivalda esirlerin olayları oldu. O zaman birçok insan kendisinin kocası amir idi, onunla gelirlerdi birçok insan ve bu da misafirperverlik yapardı bu bayan. Kocası Doktor Atav Rahman hemen hemen 40 sene cemaat hizmetinde bulundu ve çok güzel bir şekilde ona yardım etti. Merkezden gelen misafirlere çok saygı gösterirdi. Bütün evladını terbiye etti. Onlar hilafete bağlıdırlar. Fedakardırlar. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi'ye idi. 5 oğlu ve 3 kızı vardır. Allah-u Teala evladına dahi hayıra bağlı kalmalarını nasip eylesin. Ve gelecek nesilleri dahi cemaat için faydalı insanlar haline getirsin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ